Bu kitap Altınokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Zübeyde Yükseler, eserin adı Üç Anadolu Efsanesi, Köroğlu, Karacaoğlan, Alageyik. Yazarı Yaşar Kemal. Türü halk hikayesi. YKY Yayınları, 20. Baskı İstanbul, Nisan 2010. ISBN No'su 978-975-08-0745-6. Bu kitap 222 sayfadır. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Halk söylencelerine, efsanelere duyduğu hayranlıkla Köroğlu, Karacaoğlan ve Alageyik efsanelerini kendi has tarzıyla kaleme alan Yaşar Kemal, anlatım gücünü besleyen, bereketli toprakları olan vefa borcunu da Üç Anadolu efsanesiyle öder. Kilometrelerce yürüyüp, dağ bayır koşup, ne kurtarırsa kârdır kuralınca, önce ağıtları, sonra da türküleri, koşmaları, destanları, Çukurova'nın tüm uyaklı uyaksız söz çeşitlerini, tekerlemelerini, küfürlerini avlıyordu. Folklor derlemesi filan değildi. Bu iş hayat memat işiydi. Öz be öz malını kurtarıyordu. Çukurova'nın sorumluydu kurda kuşa karşı. Şaka değil. Abidin Dino, Milliyet Sanat. Yaşar Kemal, Anadolu aşık hikayecilerinin geleneğini göbek bağıyla bağlanmış bir yazar. Onu ta çocukluğundan başlayarak Anadolu sözlü geleneğinin destansı türleri büyülemiş. Pertev, Naili, Boratov, Folklor ve Edebiyat 1. Üç Anadolu Efsanesi, Köroğlu, Karacaoğlan, Alageyik. Yaşar Kemal asıl adı Kemal Sadık Gökçeli. Van Gölü'ne yakın Ernis, bugün Günseli köyünden olan ailesinin Birinci Dünya Savaşı'ndaki Rus işgali yüzünden uzun bir göç süreci sonunda yerleştiği Adana'nın Osmaniye ilçesine bağlı Hemite köyünde 1926'da doğdu. Doğum yılı bazı biyografilerde 1923 olarak geçer. Ortaokulu son sınıf öğrencisiyken terk ettikten sonra ırgat katipliği, ırgat başlılık, öğretmen vekilliği, kütüphane memurluğu, traktör sürücülüğü, Çeltik tarlalarında kontratörlük yaptı. 1940'lı yılların başlarında Pertev Naili Boratov, Abidin Dino ve Arif Dino gibi sol eğilimli sanatçı ve yazarlarla ilişki kurdu. 17 yaşındayken siyasi nedenlerle ilk tutukluluk deneyimini yaşadı. 1943'te bir folklor derlemesi olan ilk kitabı Ağıtları yayımladı. Askerliğini yaptıktan sonra 1946'da gittiği İstanbul'da Fransızlara ait hava gazı şirketinde gaz kontrol memuru olarak çalıştı. 1948'de Kadirli'ye döndü. Bir süre yine Çeltik tarlalarında kontrolörlük, daha sonra arzuhalcilik yaptı. 1950'de komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Kozan cezaevinde yattı. 1951'de salıverildikten sonra İstanbul'a gitti. 1951-63 arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde Yaşar Kemal imzasıyla fıkra ve röportaj yazarı olarak çalıştı. Bu arada 1952'de ilk öykü kitabı Sarı Sıcak'ı, 1955'te bugüne kadar 40'ı aşkın dile çevrilen romanı İnce Memed'i yayımladı. 1962'de girdiği Türkiye İşçi Partisi'nde Genel Yönetim Kurulu üyeliği, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yazıları ve siyasi etkinlikleri dolayısıyla birçok kez kovuşturmaya uğradı. 1967 haftalık siyasi dergi Ant'ın kurucular arasında yer aldı. 1973'te Türkiye Yazarlar Sendikası'nın kuruluşuna katıldı ve 1974-75 arasında ilk genel başkanlığını üstlendi. 1988'de kurulan PEN Yazarlar Derneği'nin ilk başkanı oldu. 1995'te Der Spiegel'de yayınlanan bir yazısı nedeniyle İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı, aklandı. Aynı yıl Index on Censorship'de yayınlanan yazısı dolayısıyla 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi, cezası ertelendi. Şaşırtıcı imgelemi, insan ruhunun derinliklerine nüfuz eden kavrayışı, anlatımının şiirselliğiyle yalnızca Türk romanının değil, dünya edebiyatında önde gelen isimlerinden biri olan Yaşar Kemal'in yapıtları 40'ı aşkın dile çevrilmiştir. Yaşar Kemal, Türkiye'de aldığı çok sayıda ödülün yanı sıra, yurt dışında aralarında Uluslararası Sino del Suca ödülü, Legion de Honneur nişanı, Commandeur payesi, Fransız Kültür Bakanlığı Commandeur des Arts et des Lettres nişanı, Premier International Colonia, Alman Kitapçılar Birliği Frankfurt Kitap Fuarı Barış Ödülü'nün de bulunduğu 20'yi aşkın ödül, ikisi yurt dışında, dördü Türkiye'de olmak üzere 6 fahri doktorluk payesi aldı. Yaşar Kemal, 3 Anadolu Efsanesi, Köroğlu'nun Meydana Çıkışı, Karacaoğlan, Alageyik, Halk Hikayesi. Köroğlu'nun Meydana Çıkışı. Hey kardeşler! Hey dostlar, yolda, belde, tavlada, tarlada, kırda, ovada durup da bizi dinleyenler, okuyanlar, dünyanın kaç bucak olduğunu soranlar, bilenler, hey yedi iklim dört bucağı gezenler, size bir destanımız var. İnsanoğlu şu dünyada neyi arar? Arası arası dostluğu, kardeşliği arar. Sözü çok uzatmak neye yarar? Biz başlayalım Köroğlu'nun hikayelerini anlatmaya birer birer. Gidelim eski uzak yıllara, Köroğlu'nun başından geçenleri söyleyelim. Söyleyelim de dinleyenlerimizin, okuyanlarımızın damakları tatlı, gönülleri hoş olsun. Mert yakaları namert eline geçmesin. Bir de burada bizden önce gelmiş, geçmiş, bir hoş sada olmuş, Köroğlu hikayeleri anlatan ustalarımıza can gönülden bir selam uçuralım. Ruhları şadımanlık etsin. Şöyle rivayet ederler ki, o zamanlar İstanbul Padişahlık Bolu Beylik'ti. Malum, İstanbul'da Osmanoğulları hüküm sürerdi. Onları anlatmanın bir gerekliği yok. Onları herkes bilir. Şimdi biz haberi Bolu Bey'inden verelim. O zamanın Bolu Bey'i Osmanlı padişahları kadar ünlü, onlar kadar itibarlı bir beydi. Gençti, yakışıklıydı, tebaası onu sever, onunla övünürdü. Bu uzun boylu, akıllı, yakışıklı, adaletli Bolu Bey'i, Bolu'da dünyanın en güzel atlarını yetiştirirdi. Onun yetiştirdiği atların ünü Anadolu'yu aşmış, ta Hindistan'dan Frangistan'a, İran'dan Turan'a ulaşmıştı. Bolu Bey deyince akla en güzel rüzgar gibi, kuş gibi, yıldırım gibi atlar gelirdi. Dertsiz başı olmaz. Bolu Bey'inin de başında büyük bir derdi vardı. Hem de ne dert. Bir dert ki düşman başına. Onun derdi şuydu ki, ta ezelden beri oldum olası Osmanlı padişahlarıyla araları iyi gitmiyordu. Osmanlı ile arasının iyi olmaması çok tehlikeli bir işti. Bir gün elinden beyliğini, otlaklardan atlarını, gövdesinden de kellesini alabilirlerdi. Osmanlı'nın kötü gözle baktığı bir bey, ne etse neylese başını beladan kurtaramazdı. Bolu beyleri şimdiye kadar Osmanlı'nın çok belasını salmışlardı, ama ne pahasına. Osmanlı sarayından kulağına öyle haberler geliyordu ki, beyi ürpertiyordu. Padişah onun ününü, şanını çekemiyormuş. Üstüne sefere kalkacakmış. O da her gelen haberden sonra büyük armağanlarla padişahın öfkesini indiriyordu. Bu mutlu beyin bu derdi de ortadan kalksa, artık dünyada ondan mutlu kimse olmayacaktı. İşte bu yüzdendir ki Bolu Bey'i Osmanlı'nın gözüne girmek, onunla barışmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. O şuna inanıyordu ki, bir gün bu muradına da erecek, sonsuz mutluluğa kavuşacaktı. Bolu Bey'in atlarından dolayı ünü dünyayı tutmuştu. Dedik, adını Çin'den Maçin'e, İran'dan Turan'a duymayan yoktu. Dedik, ona bu ünü sağlayan güzel atları kim yetiştirirdi? Onun seyis başısı kimdi? At yetiştiricisinin adına Koca Yusuf derlerdi. O da Bolu Bey'i kadar dünyaya ün salmıştı. Onun da hakkında dünyanın her köşe bucağında aklı hayale gelmez hikayeler duyardınız. Yok onu bir ana değil de bir kısrak doğurmuş, yok o at dilini bilirmiş de gece sabahlara kadar atlarla konuşur, onların dertlerini dinler, yaralarına merhem olurmuş. Dünyadaki bütün atlardan, at soylarından ona atlar, damızlıklar, selamlar gelirmiş. Koca Yusuf değil, seyis başı değil, atlar padişahı. Uzun sözün kısası, her yaratığın, arıların, kuşların, karıncaların padişahı vardır. Koca Yusuf da atların padişahı. Şöyle uzaktan bir ata baksa o atın 7 sülalesini sayardı. Ne düşündüğünü, ne ettiğini, kaç yaşında bulunduğunu, ne kadar kulunu olduğunu bilirdi. Şimdi biz gelelim Koca Yusuf'un hikayesine. Bu Koca Yusuf kimdi, neyin nesiydi? Görenler, bilenler, duyanlar şöyle rivayet ederler ki, o belki 10.000 yıldır soylu güzel atlar yetiştiren bir soydandır. Onun yeri yurdu çamlıklı başından bulutları eksik olmayan, bol pınarlı, yarpuz kokulu, savran kurumuş oturmuş sarı çiçekli bir dağın eteğindeydi. Burası bereketli taş eksen biter, çayır çimen düz bir ovaydı. Her bahar açan menekşesi dize kadar çıkar, ova yaz uzanana kadar dalga dalga menekşe kokardı. İşte bu güzelim ovada yüzlerce binlerce soylu at otlardı. Bütün ova at kişnemelerinden çınlardı. Yüzlerce yelesi rüzgarda kısrak arkalarından tayları, ovada başıboş oradan oraya özgür mutlu koşar dururlardı. Ovadaki binlerce at çobansız, yularsız ve burası bir atlar cennetiydi. Bura halkının da bir tek işi vardı, at yetiştirmek. Dünyayı cins cins, ışıl ışıl, boy boy, renk renk atlarla donatmaktı işleri. Bura halkı ekin ekmesini, hasat ekmesini bilmezdi. Bilip de ne yapsınlar? Atlar yüzünden dünyanın her yerinde onlara oluk oluk altın geliyordu. Padişahlar, beyler onlardan yılkı yılkı atlar alıyorlardı. Bu at yetiştiricisi halk öylesine mutluydu ki Allah'tan hiçbir dilekleri olmuyordu. Yılın birinde baştan hiç beklenmedik, duymadıkları, görmedikleri bir hal geldi. Bu at yetiştiren toprakta kıtlık oldu. Ansızın ot bitirmez bir kıtlık. Bulutlardan bir damla yağmur düşmedi. Toprak bölük bölük bölündü. Topraktan öylesine toz bulutları kalkıyordu ki göz gözü görmüyordu. Tozdan soluk bile alamıyordu insan. Millet açlıktan koyunlar gibi toprakları yaladı. İnsanlar daha da çok atlar kırılmaya başladı. Şurada burada yüzlerce tay ölüsü uzanmış yatıyor. Kısraklar yavruların başında dönüp duruyordu. Derken kısraklar da kırılmaya başladı. Bir damla ot su bulamayan bazı atlar da dağa çıktılar. Dağdaki pınarlar kesilmiş, ağaçlar kurumuştu. Atlar dağdan daha ötelere kaçtılar. Geriye kalan dost atlar köyün içinde evlerin kapılarında bir zaman beklediler. İnsanlar onlara hiçbir şey veremediler. En sonunda onlar da yerlerini rüzgara verip başlarını aldılar. Sulu otlu diyarlara göç ettiler. Ovada bir tek attan başka at kalmadı. Atlardan sonra insanlar da dayanamayıp yorganını alan, çoluğunu çocuğunu arkasına takan ver elini İstanbul. Ver elini Adana, Urfa, ver elini İzmir deyip gittiler. İnsanlardan da köyde bir tek Yusuf'un babası kaldı. Yusuf'un babası her ölen atıyla bir kere ölmüş. Her kaçan atıyla onun yüreğinin bir parçası gitmiş. O da bu acılara dayanamamış yataklara düşmüştü. Atlardan kaçmayıp da kalan at Yusuf'un babasının atıydı. Kır bir attı, yelesi bulut gibi kabarmıştı. Ve Yusuf'un babası hasta düştüğünden beri evin kapısından ayrılmıyor, büyük kederli gözlerini sonsuz bir acıyla kapıda kıpırdamadan duruyordu. Baba bir gün oğlunu çağırdı. "Oğlum Yusuf," dedi. "Şu ata bin de buralardan uzaklaştır. O dost, o çok soylu bir attır. İnsanlar bir gün böyle atlara muhtaç olacaklar. Bari ölmesin, yaşasın, döl versin ki kıratın soyu kurumasın." Yusuf, "Emrin başım üstüne baba, götürürüm onu, çayırlık sulak bir diyara bırakır gelirim," dedi. Yusuf ertesi gün alaşafakta atı atladı sürdü. Toprak öyle yarılmıştı ki hendek hendek açılmıştı. Kırat hendeklerin üstünden kuş gibi açtı. Toz bulutların yara yara kıtlık diyarından çıktı. Bir sulak, otlu, bereketli ovaya geldiler. Yusuf attan indi, eğerini, gemini aldı. İki gözlerinden öpüp onu salıverdi. Yay olarak yola dönüp binbir zahmetle ayakları şişerek, yorgunluktan baygın düşerek günler sonra eve geldi. Eve geldi ki ne görsün? Gördüğünden gözleri fal taşı gibi açıldı. Kırat kapıda olduğu gibi durup duruyor. Yusuf, "Baba vallahi götürdüm," dedi. "Ona çok güzel sulak otlu bir ova buldum. İnan bana baba, kıratı götürdüm bıraktım. İnanmazsan ayaklarına bak." Baba, "İnanıyorum sana oğul," diye karşılık verdi. "İnanıyorum ama atı gene götür. Bu sefer başka yere. Bizim yurdumuza benzer bir dağ eteğindeki ovaya. Götür oğlum. Belki bu sefer geriye dönmez. Yazıktır, ölmesin kral." Yusuf'tur. Daha soluk almadan atı atladı sürdü. Az gittiler, uz gittiler. Yollar, beller açtılar, güzel topraklar, sulak otlu ovalar gördüler, durmadılar. En sonunda Yusuf bir yer buldu ki kendi diyarının tıpkısı. Attan indi, gemini eğrine aldı. Gözlerinden iki kere öptükten sonra ata seslendi. Kırat, Kırat, canım Kırat, bilirim dostsun, kardeşsin, yoldaşsın, gönüldesin. Bizden ayrılamazsın ama orada kalırsan açlıktan öleceksin. Geriye dönme. Bir daha geriye dönüp de eve gelme. Babam seni gene geriye gönderir. Olan bana oluyor. Günlerce aç susuz yol yürüyorum. Kıyma bana. Sağlıcakla kal, dedi ve yola düştü. Eve geldiği zaman ayağında ayakkabı kalmamış, erimiş, ayaklarının altı yüzülmüştü. Eve geldi ki ne görsün? Gene Kırat kapıda durup durur. Öfkesinden kanı başına sıçradı ama Kırat'a hiçbir şey söyleyemedi. Yusuf, baba, baba, inan bana bu sefer de götürdüm, dedi. Ayaklarına bak. Baba, inandım oğul, inandım sana. Bu bir deniz aygırıdır. Ben onu 5 yıl deniz kıyısı bekleyerek denizden çıktığı bir anda yakalayıp getirdim. Bu soylu bir attır. Bizi ölse de bırakmaz. Yalnız o yıllardır deniz görmemiştir. O yıllardır denizine hasrettir. Belki de denizini görünce geriye dönmez. Onu bu sefer de götür bir deniz kıyısına bırak. Hasta baba daha fazla konuşamadı, sustu. Başı da yastığa düştü. Bir süre gözleri kapalı öyle kaldı. Sonra iki dirseği üstüne dayanarak doğruldu. Yusuf'um diye inledi. Beni Kırat'ın yanına götür. Yusuf, baba hastasın, kalkma, atı senin yanına getireyim. Baba, kaldır beni, kaldır da ata götür beni, diye diretti. Baba eğilip atın kulağına bir şeyler söyledikten sonra onu gözlerinden öptü. Sağlıcakla git benim en yiğit, en sadık, en candan dostum Kırat. Sağlıcakla git ey benim kardeştan ilerim. Sağlıcakla git benim gönüldeşim. Yusuf baktı ki atın boynuna asılıp kalmış babasının ayakta duracak hali yok. Onu aldı yatağına götürdü. Baba yatakta azıcık dinlendikten sonra oğlunu sesledi. İki gözüm oğul, gönüldeşim, Kırat'a kılaptan işleme. Altın üzengili eğri, gene altın işleme babamdan kalma gemi vur. Göğsüne incili, mercanlı, maşallahlı gerdanlı, hamayeli tak, götür deniz kıyısına, onu öylece bırak. Babasının dediği takım ta eskiden büyük dedelerinden kalmıştı. Bu takım bir hazine ederdi. Yusuf ikircikliydi. Kırat'a bu eğri vursam mı vurmasam mı diye düşünüyordu ki babası. Oğul, oğul, dedi. İki gözümün ışığı, insan soyunun yakışığı oğul. Bu takım evimize atlarla geldi. Bırak da evimizden giden son atla birlikte gitsin. Yusuf'un içi gidiyordu ama babasına karşı koymadı. Eğri ata vurdu. Dizgini gerdanlığa taktı. At bir ışıltı içinde balkıdı. Ve bir şafak vakti Yusuf altındaki atı en yakın deniz kıyısına sürdü. Ve gene günlerden sonra bir şafak vakti bir denizin kıyısına vardı. Vardı ki deniz kudurmuş, dalgalar minare boyu, doruklarında ak köpükler, dünyayı bir gümbürtü almış, ortalık inliyor. Deniz kıyısına attan indi, o iner inmez de deniz duruldu, kuzu gibi oldu. Yusuf elindeki dizgini eğerin kaşına bağlayıp Kırat'ı gözlerinden öptü, sağrısına bir şaplak vurup, işte seni vatanına getirdim Kırat, yolun açık olsun, sağlıcakla, deyip onu bıraktı. Attır. Bir sıçradı, iki şahladı, birkaç sefer kıyının kumluğunda kuyruğu dikip gitti geldi. Sonra da denize açıldı. Denizin üstünden tozu yoldaymış gibi, ayağı suya dokunmuyormuş gibi, uçup gidiyormuş gibi koşuyordu. Yusuf Kırat'ta ötelerde denizin uzağında ak bir nokta kalıncaya kadar arkasından baktı baktı, sonra onu gözden iyice kaybetti, geriye döndü. Eve gelince Kırat'ı gene karşısında bulacaktı ama bu sefer o kadar üzülmüyordu. Kırat bu sefer eğri de birlikte getirecekti ve Yusuf karar vermişti. Kırat'ı bir daha götürmeyecekti. Köyün üst başındaki tepeden evlerine baktı. Eğer at geri gelmişse evin önünü bir altın ışıltısı alacaktı. Hiçbir şey göremeyince yüreği cız etti. Demek Kırat da yurdunu görünce onları bırakmıştı. Şimdi baba oğul Virane köyde yapayalnız kalmışlardı. Yusuf, baba, baba, Kırat gelmedi. Babası zayıf elleriyle yüzünü kapatmıştı. Kırat'ın geri gelmesi onu ta yüreğinden vurmuştu. Kırat'ı denizine göndermişti ama dönüp geleceğini de umut ediyordu. demek onu kıratta bırakmıştı. Gelmedi oğul. İki gözümün ışığı, insanoğlunun yakışığı oğul. Kırat gelmedi ha. Gitti ha. Baba belliydi ki atın burada kalmamasını, burada kıtlıktan ölmemesini istemiş. Atın dönüp dönüp geriye gelmesi ona güç vermiş. Sonra da atın bir daha geri dönmemesine içerlemiş. Boyuna ah çekiyordu. Ah Kırat. Aradan günler geçti. Baba yataktan kalkamadı. Yusuf hasta babasının sırtını alıp bu yangından, kıtlıktan başka diyarlara göç etmek istedi. Baba buna razı gelmedi. Güzel günler gördüğü Suna gibi atlar yetiştirdi yurdunda, ölecekti. Bir gün oğlunu sesledi. Benim ömrüm azalmıştır oğul. Benim sana vasiyetim şudur ki baba mesleğini bırakma. Sana iyilik de, kötülük de, ün de, şan da baba mesleğinden gelecektir. Ölüm de, yaşamak da baba mesleğinden gelecektir. Bu topraklar bir daha ihya olamaz. Bu bizim topraklar çürüdü. Kendine git daha güzel bir diyar bul. Orada daha güzel atlar yetiştir. Kula kul olma, kulun emrine girme. Girersen bil ki başına büyük belalar gelecektir. Kendi başına buyruk ol. Dünyayı güzel atlarla donatmaya devam et. Yusuf, emrin baş üstüne baba, başım üstüne. Kendi başıma buyruk olacağım, dünyayı güzel atlarla donatacağım, dedi, babasına söz verdi. Böylece konuştular. Baba rahat, Yusuf rahattı. Bir şafak vakti baba öldü. Ipısız, kimsiz, kimsiz köyde tek başına kalan Yusuf, altın torbasını yerden çıkarıp sırtına vurdu ve yollara düştü. Orada senin, bura benim, güzel, bereketli, at yetiştirmeye uygun, kendi topraklarına benzer bir yer arıyordu. Günlerce, aylarca aradı, bulamadı. Buldu, satmadılar. Sattılar, o kadar para istediler ki parası yetmedi. Uzun bir cebelleşmeden sonra bir gün kendini Bolu Bey'in diyarında buldu. Bu diyarı görünce sevinç içinde kaldı. Burası sulak, bağlık, bahçelik bir yerdi. Ovasında yılkı yılkı atları vardı. Burası öyle bir yerdi ki kendi yurdundan daha güzeldi. Burada daha güzel atlar yetiştirilebilirdi. O anda hiçbir şey düşünmeden, babasının vasiyetini aklına bile getirmeden doğru Bolu Bey'ine gitti. Zaten Bolu Bey'ini çok iyi tanırdı. Bolu Bey her yıl yurtlarına gelir, babasının yetiştirdiği en güzel tayları alır giderdi. Yıllar yılı sanki bir evde büyümüşçesine kardeş gibi olmuşlardı. Bolu Bey onu görünce çok sevindi. Seni bekliyordum koca Yusuf. Başınıza gelenleri duydum. Başın sağ olsun. Baban nasıl? Köyde mi kaldı? Koca Yusuf, babam öldü. Bolu Bey, bir daha onun gibi bir at yetiştiricisi bu dünyaya gelmez. Bu dünyada bir daha onun yetiştirdiği gibi atlar yetişemez. Koca Yusuf, son atı da gidince dayanamadı. O oğulsuz yaşardı da, atsız yaşayamazdı. Hastaydı ya, kahrından öldü. Kırat diye diye öldü. Sen yaşa koca Yusuf, artık sen onu aratma. Baban ölürken sana el vermiştir. Sen de onun gibi güzel atlar yetiştireceksin. Dinle beni. Koca Yusuf, sen benim kardeşimden ilerisin. Baban beni çocuğu gibi severdi. Bilirsin, çok tuzunuzu ekmeğinizi yedim. Şu tavladaki atlarımın, şu ovadaki yılkılarımın çoğu babanın yetiştirdikleridir. Ya da onların soyundandır. Şimdi dinle beni. Bu atları sana teslim ediyorum. Sen benim seyis başım değil, kardeşimsin. Bu beylikte dilediğini dilediğin gibi yapacaksın. İşine hiç karışmayacağım. Emrinde 100 tane seyis var. İstersen daha da alacaksın. İstersen şu atların hepsini öldürür, istersen satarsın. Sana hiç kimse karışmayacak. Koca Yusuf büyük bir kıvanç içinde kaldı. Bolu Bey bütün tavlalarını, binlerce atını ona teslim edivermişti. Onun şu dünyada at yetiştirmekten başka hiçbir isteği yoktu ki, babasının vasiyeti hiç aklına gelmedi. Koca Yusuf, sağ ol, var ol beyim. Sana öyle atlar yetiştireceğim ki bu atları dünya, dünya oldu olalı görmemiş olacak. Oradan ayrılıp hemen işine koyuldu. Tavlanın birisinin yanına bir ev yaptırdı. Artık atlarla beraberdi. Onlarla yiyor, onlarla içiyor, onlarla uyuyor, onlarla uyanıyordu. Derdi günü atlardı. Onların hastalıklarına, yiyeceklerine, yavrularına bakıyor, soylarını düzeltiyordu. Birkaç yıl içinde Bolu Bey'in tavlasındaki atlar değişti, güzelleşti. Yılkılardaki atlar da başkalaşmıştı. Yusuf'un babasının tavlasındaki atlardan daha güzel olmuştu her biri. Bir gün Bolu Bey Yusuf'u çağırdı. Kardeş Yusuf, bu nasıl bir sır hikmettir ki birkaç yıl içinde tavlamdaki atların her biri değişti, rüzgar gibi oldu. Senin evlenme zamanın gelmiştir. Artık evlen ve çoluk çocuk sahibi ol. Bey duymuştu ki koca Yusuf'un sevdiği kız vardı. İstediği kızı ona aldı. Beylere, padişahlara has bir düğün kurdu koca Yusuf için. Düğün 40 gün 40 gece sürdü. Koca Yusuf bu padişahlara has düğünden sonra işine daha bir candan, daha bir yürekten sarıldı. Atlar o kadar güzel, öylesine bakımlıydılar ki her bir at güneş altında ışık saçıyordu. Evlendikten bir yıl sonra koca Yusuf'un bir oğlu oldu. Adını Ruşen Ali koydular. Aradan böylece yıllar geçti. Seyis başı koca Yusuf, beyinden, işinden, hayatından kıvanç duyuyor. Bey de seyis başı koca Yusuf'tan dolayı kıvançlı. Neden kıvançlı olmasın? Atlarının ünü varmış da bütün dünyayı tutmuş. Hindistan'dan, Arabistan'dan, Frengistan'dan ona at satın almaya geliyorlar. 7 iklim 4 bucağın padişahları, beyleri onun ayağına atlar almaya, atlar görmeye geliyorlar. İşte bütün bunların hepsi de koca Yusuf'un yüzünden. Sıcak bir bahar günüydü. Ağaçların dalları çiçekten bükülmüştü. Ovalar, dağlar tepeden tırnağa çiçeğe kesmiş, toprak, deniz, ağaçlar, bütün dünya çiçek kokuyordu. Esen yeldeki koku insanı sarhoş edip başını döndürüyordu. Dağların, ovaların nenilendiği bir gündü velhasıl. Bolu Bey'in seyis başı, koca Yusuf bu güzel günde yılkı yılkı atlarını deniz kıyısındaki otla salıvermiş, kendi bir tepeye yan gelmiş, atlarını seyrediyordu. Atlar bu bahar gününde otluyorlar, oynaşıyorlar, sevişiyorlardı. Atların mutluluğu dünyanın mutluluğu, koca Yusuf'un mutluluğuydu. Daha birinci baharlarını yaşayan tortaylar delirmişler gibi düz ovada oradan oraya koşuyorlardı. Yeni bir dünyaya açılmanın, dünyanın baharını ilk olarak almanın tadındaydılar. Deniz durgun, ortalık ılımanlık, usuldan esen yel koku yüklüydü. Olgun kısraklar, atlar ılık güneşte aşkla, şevkle geniş sağırlarını gerip geriniyorlardı. Ne oldu, ne olmadı birden ortalık karışıverdi. Direk direk toz yekindi ovadan, denizden. Deniz kudurdu, dorukları ak köpüklü dalgalar minare boyunu aştı. Ortalık gümbürdedi. Yer, gök, deniz birebirine karıştı. Her şey ağaçlar, çiçekler, bulutlar, atlar, kumlar, otlar karman çorman oldu. Ve kudurmuş mavi ulu denizin üstünü yıldırım gibi oradan oraya koşan, çatışan, şimşeklenen kara bulutlar sardı. Deniz çalkalandıkça bulutlar da çalkalanıyordu. Bulutlar rüzgarlanıp şimşekleniyor, dönüyor, deliriyor, köpürüyor, köpükler bulutlara savruluyor, dünya kuduruyordu. Ovadaki atlar neye uğradıklarını şaşırmışlar, yerileri kuyrukları savrularak oradan oraya koşuyorlardı. Ağaçları kökünden söken rüzgar, ince bacaklı bu yılın terlerini oradan oraya sürüklüyordu. Atlar yele kuyruk karma karışık toz duman içinde dönüp duruyorlar, kümelenip birbirlerine sokuluyorlar, sonra geri dağılıyorlardı. Tozdan, dumandan göz gözü görmüyor, denizle toprak, denizle gök, toprakla gök, ağaçlar, bulutlar birbirlerine karışmış, neyin ne olduğu belli olmuyor. Dünya, dünya oldu olalı böylesine kaynaşmamıştı. Koca Yusuf yanındaki ağacın bedenine sarılmış, esen ulu rüzgardan kendisini korumak, onun önüne düşüp denize dalgalara sürüklenmemek için elinden geleni yapıyor. Bu delirmiş dünya karşısında şaşkın, dili damağı kurumuş sonucun neye varacağını bekliyordu. Durup dururken şu dünya ne olmuştu? Onun bu kadar delirdiği zıvanadan çıktı şimdiye kadar ne görülmüş ne de duyulmuştu. Birinci ayrımın sonu, sayfa 18.